Ayrım 5. Allah beni böyle yaratmış. Pukka günlük 3, sayfa 77. Allah'ım beni orospu yapma lütfen. Erkeklerin dünyaya geliş amacını bir ağaç, ne bileyim bir toprak falan gibi düşünüyorum. Çünkü akılları hep her şeye nasıl sahip olabiliriz acaba diye çalışıyor. Yani yüzyıllardır adamlar memleketleri, hatta dünyayı yönetiyorlar. Kendilerine göre yaptıkları en mantıklı şey savaşı bulmak olmuş. Hadi diğer ülkenin adamlarını dövelim de onların toprakları bizim olsun. Ay ne yaratıcı gerçekten. Kocaman hükümdarsın, küçük erkek kuzenimden farkın yok. O da abisinin odasını alabilmek için bunları yapıyor. Ama bir kadın öyle mi? Bir defa duygularıyla hareket ettiği için savaşmayı kapitalizme çok daha erken dönüştürebilirdi. Yani toprağa sahip olmak yerine, benim ülkemden çıkan mallar sayesinde doyuyorsunuzu çok rahat kullanırdı. Ama neyse ne işte İzmir'e dönmek için yola çıktım. Otobüste Ankara'da düşünmemek adına saçma salak şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Ama olmuyor. Bir şeyler okumaya çalışıyorum ama okuduğum kelimelerin içinde sanki onun adı var. Plakalara bakıyorum hep 5 harfi var. Film takmışlar onu izliyorum. Filmdeki adam ona benziyor. Düşünmemem gerekir dedikçe düşünüyorum. Acaba bilerek mi yaptı diyorum. Yani korkunca ben hani dalga geçmek için olabilir neticede. Şu otobüslerde de telefonu kapatma yasağını kim getirdiyse onun aklına edeyim ayrıca. O kadar teknoloji yapıyorsun, otobüsün içine her boku koyuyorsun da benim telefonumun o cihazları bozmasını engelleyecek aleti bulamadın mı bilim adamı dürrü. Hayır adam şu an belki bana binlerce şey yazıyor ama ben göremiyorum. Telefonu deli gibi açmak istiyorum ama bir taraftan da olacak olan olaylar silsilesi aklımdan geçiyor. Telefon can aldı. Evet sayın seyirciler, yanlış duymadınız. Yarım akıllı bir yolcu onlarca insanın canına mal oldu. Otobüsün neredeyse her yerinde telefon yasaktır uyarılarına karşı çıkarak telefonu açtı. Acıklı müzik giderek artacak burada. Beklediği mesaj her neyse gelmemişti ama onun yerine ölümü geldi. Pukka, burada vesikalı fotoğraf büyüyüp büyüyüp küçülüyor. Henüz üniversite yeni başlamıştı. Ne umutları ne hayalleri vardı kim bilir. Daha ev arkadaşının hoşlandığı çocuğu elinden alacak, türlü türlü orospuluklar yapacaktı. Şu sıfata bak. Şu karaktersizlikle bezenmiş yüzün karışımına bak. Dişlerinden utan be. Arkadaşın o senin hayvan karı. Ups, biraz ileri gittim sanırım. Yalnız haber yazma teknikleri dersinden nasıl geçmişim onu da anlamadım. İnsan arkadaşına bunu yapmamalı, ben de yapmayacağım. Zaten yapacağım da bir şey yok. Ayrıca çocuktan hoşlanmıyorum. Tam anlamıyla öküzüm, hırbonum, dangalağın teki. Benim onun gibi biriyle ne işim olabilir, ne yapabilirim yani? Hem arkadaş kazığının en alasını ben yemiştim, unuttum herhalde. Bir başkasıyla oturup bu acıyı yaşatacak halim yok. Hem bana erkek mi yok, ne bu canım? Evet, biraz yok gibi sanki ama olsun. Ne yapalım? Lisede bir sevgilim vardı. Onun yüzünden kendimi uzun süre metalci zannediyordum. Çocuğun gözüne girebilmek için saçları mavi siyah yapmıştım. Kocaman ağır metal kolyeler takıyordum ve bir sürü gümüş bileklik. Çocukcağız sağ olsun bizim bütün mahalledeki kızları düdüklemişti. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Ne zaman ayrılsak? Bu ayrılık 2 saat bile olsa onun için fark etmiyor. O süreyi karıyla kızla geçirmeyi biliyordum. Şimdiki aklıma nasıl öyle biriyle berabermişim diyorum ama öyle bir tipin uzatmalı sevgilisi olmak sanırım hoşuma gidiyordu. Nasıl bir zavallıyım düşün işte. O üniversiteyi kazanamadı diye ben de gitmeyecektim. Beraber Amerika'ya gidecektik. O gitar çalacaktı, bense para toplayacaktım. Onun yanındayken kendimi çok rahat hissediyordum. Sanki paraya hiç ihtiyacımız yok gibiydi. Aslında bunun nedeni sahilde amele gibi oturuşumuzdu. Toplasam bir kafede çay içmişliğimiz öyle azdı ki neyse işte. Bir gün en yakın arkadaşım bize eve geldi. Elini zilin yan tarafına koyup ben sevgilinle yattım dedi. Öyle sakin söyledi ki ben bir afalladım. Aa, inanmıyorum. Ben de hep bunu istemiştim. Ay ne güzel bak. Bir tarafımda arkadaşım, bir tarafımda sevgilim. Ya sizin anlaşmanıza ben daha çok sevindim diye bekliyor olmalı benden. Yoksa böyle dikilip duramaz dedim. Ama bir şey diyemedim. Ağzım açık kaldı. Kapıyı nasıl kapattım hatırlamıyorum. İnsan başına gelmeden bilemezmiş. Aldatma hikayelerini her duyduğuma yok kadını evirir çevirir oyarım ben gözlerini, yok asla affetmem laflarımı söyledim durdum. İşte şimdi başıma gelmişti ve ben sadece kapıyı kapatmıştım. Bir şey yapamıyormuşsun ya. Ağzından bir cümle çıkmıyor ki nasıl çıksın? Sadece içten içe umarım yalandır. Yalanlar şakadır diye düşünüyordum. Hatta bazen saçmalık ya aldatmamıştır. Azıcık ömrü vardır. Öldükten sonra ben üzülmeyeyim diye şimdiden nefret ettiriyor kendinden diye aklından geçiyor. Sonra günlerce evden çıkmamalar, ağlama nöbetleri, bir daha asla kimseye inanmayacağımlar falan derken kendimi üniversitede buldum işte. Sevgilime üzülmekten öte arkadaşımı kaybettiğim için üzüldüm sanırım. Önünde sonunda ayrılacaktık bunu biliyordum ama arkadaşımı bafileyeceğini bir an düşünmemiştim. Sürekli sevişirken olan halleri kafamın içinde dönüyor. Kız üstte o altta iğrenç iğrenç şeyler yaparken acaba durup akıllarına geliyor muyum diye düşünüyorum. Ya da bittikten sonra peçeteyle orasını burasını silerken ana Pukka vardı ya demiş midir? Kızın dediğine göre baştan çıkaran adam olmuş. Bizimki de hayır diyememiş. Nasıl başladı acaba aralarında bu olay? Bir anda başlamamıştır. Bir öncesi vardır muhakkak. Yani durup sana bir kayayım mı deyip adam altına almamıştır herhalde. Cilvelenmeler, flört etmeleri, hatta belki ben yanlarındayken bile böyle birbirinden hoşlandıklarını belli eden şifreleri vardı. Flört etmeleri yapmalarından daha sinir bozucu. Aklıma geldikçe çıldırıyorum. Puzzle parçaları gibi yerleştirmeye çalışıyorum kafamda. Nerede başladı yatmaya karar verme olayları acaba? Tek aklıma gelen soru bu. Sevgilim bir sabah kalktı ve Pukka'nın arkadaşını düzmeliyim mi dedi. Ne oldu? Sorgulamamın da anlamı yoktu tabii. Olan olmuş, biten bitmiş şimdi. Ne yapıyorlar? Haberim bile yok. Bu olay ortaya çıktıktan sonra sadece çocuk karşıma geçip ağzını yaya yaya benim de belli ihtiyaçlarım var. Sen onları karşılayamıyorsun. Doğal olarak başkalarına yöneleceğim. Bana kızacağını örümcek beynine kız demişti. Acaba o lafı söyledikten sonra boynuna atlayıp arkadaşımı düzdüğün için çok thank you diyeceğimi mi sandı? Ma. İşte şimdi o kız da aynı durumdaydım. Kız içeride saf saf Ankara için bir şeyler hissederken ben karanlıktan korkuyorum ayağına bebeğiyle odamda vay babam var. Zaten büyük ihtimal benim yüzümden oldu. O peşinden gitmeler, benle neden konuşmuyorsun demeler. Allah'ım ben orospu oldum sanırım. Nasıl kurtulunur bundan? İnşallah çocuk yaz tatilinde okumamaya karar verir ve bir daha dönmez. İntikam çanları komşu için çalıyor. Merhaba baba evi. Merhaba kıyafetlerini yeniden kardeşine paylaşma dönemi. Selam olsun sana. Hala uyumadın mı? Saat kaç oldu gözlerine yazık sitemleri. Mühendis bir babanın iletişim okuyan kızı olmak ne kadar zordur anlatamam. Şöyle ki babam beni uzun süre fen bölümünde zannetti. Sonraki uzun sürede ise bilgisayar mühendisliği kazanacağımı düşündü. Bilgisayarlarla ilgili tek bildiğim şey internet. Yani internet olmayan bir PC başına oturtan kangren olurum. Sıkıntıdan kurdeşen dökerim kesinlikle. Babamın da şu an işi gücü sadece mezun olunca ne yapacağımı sormak. Gelip gidip aynı şeyi söylüyor. Bakalım mezun olunca nasıl aç kalacaksın? Babam dedi diyeceksin. Ah babamın aklına uysaydın da mühendis olsaydım diyeceksin. Diyor ama ay baba Allah sen mühendis olup da ne yapacağım diye çıldırınca da en azından kolay koca bulurdun orada dedi. İşte babamın gözünde ben buyum. Rahat koca bulacaksam tamam yani. Çocuklarından sonuna kadar memnun anne baba var mıdır merak ediyorum. Bizim apartmanda benden 2 yaş büyük bir kız vardı. Anne sürekli kızı benle kıyaslıyordu. Ama bunu öyle ağır yapıyordu ki beni mi aşağılıyor, onu mu hiç anlayamıyordum. Üst kattakinin kızı bile okulu bitirdi. O kadar sokaklarda sürttü sürttü bak, nasıl üniversiteyi kazandı kız? Geçen gün asansörde karşılaştık bunlarla. Kız gayet içten bir şekilde sordu. Okul nasıl falan derken annesi atladı. Hemen eve mi çıktın? Şaşırmadım. Karışan falan yok tabii. Sen de haklısın. Bizimkini sırf bu yüzden İzmir dışında okutmuyoruz. Kız da bir kıkırdadı. Anasını onaylarmış gibi bir şeyler diyecektim diyemedi. Neticede aynı apartmandayız. Kavga etmeyi zaten beceremem. Bir de üstüne bizimkilerden papara yerim büyüklere saygı diye. Ama nasıl koydu bu laf bana? Kızı geri zekalının teki diye ben kaşar oldum. Kendi kendilerini böyle avutuyor olmalılar diye önce bir sineye çekmeye çalıştım ama olmadı. Yatıyorum sürekli keşke ona şunu şunu deseydim diye kendimi yiyorum. Devamlı aklıma gelir. Hemen pat diye yapıştırsaydım cevabı diyorum. Bir daha karşılaştığımızda ben de ona şunu söyleyeyim de görsün anasının nikah dairesini diyorum ama yok. Yani o içimden taşıp duran cevap verememe olayını sökemiyorum. Ta ki geçen gün asansör gelmedi diye merdivenlerden inene kadar. Kadar sanki o gün asansörü bilerek yukarı getirmemişti. İçimde alev alev yanan bir intikam arzusu vardı. Merdivenlerden inerken kinim, nefretim daha da çoğalıyordu. Onların evlerinin oraya yaklaştıkça kendimi kaybediyor, daha da öfkeleniyordum. Onların katına geldiğimde yapabileceğim kötülükle karşı karşıyaydım. Ayakkabıları. Neredeyse bütün apartman bunların ayakkabılarını dışarıda çıkarma huylarından rahatsızdı. Her yönetim toplantısında kafalarına vura vura söylense de yine de onları oraya koyuyorlardı. Hatta bir ara ayakkabılık mı alsak belki utanırlar bile dediğimiz olmuştu ama onlar da öyle bir utanma olmadığı için olan paramıza olacaktı. Şimdi benim için küçük ama apartman için büyük bir hamle yaparak herkesi bu sorundan kurtarabilirdim. Karşımda bütün aile bireylerinin ayakkabıları pırıl pırıl parlıyordu. Düşünmek için çok az vaktim kalmıştı. Apartmanın mutluluğu şu an benim ellerimdeydi. Sadece bir hamlemle 18 daireyi, 18 aileyi, 18 tane geleceği kurtarabilecektim. Tabii bir taraftan da kendi intikamımı alacaktım. Düşünme Pukka dedim. Kimse bilmese bile sen bir kahramansın. Bunu ailen için, apartman için, hatta ülke için dünya barışı adına yapmalısın. Kendimi gazlayıp ayakkabıları çaldığım gibi pırır koştum. Çöp kutusunun oraya geldiğim gibi hepsini attım ve arkama bakmadan gittim. Sonra dandik ayakkabıları yüzünden apartmana güvenlik kamerası takıldı. O kamerayı kim nereden izliyor orası hala bir sır perdesi ama olsun. Bir daha asla kapının önüne ayakkabı koymadılar ve beni gördükleri yerde yine aşağılamaya devam ettiler. Neyin intikamını aldım o yüzden bir bok anlamadım açıkçası. Bu kişiyi silmek istediğinizden emin misiniz? Okuldaki neredeyse bütün herkes MSN'i kullanıyor. Açıkçası ben öyle çok sevmiyorum ama kullanmayı gereksiz hissediyordum. Yüz yüze derdimi anlatabileceğim adama ne diye orada bir şeyler anlatayım ki? Bir de şöyle garip bir hadise var. Mesela sınıfta bir çocuk var ama yok gibi. Bebeğiyle tek kelime konuşmuyoruz. Selamını bile utangaç şekilde ama ne zaman online olsam sanki alarm koymuş oraya pezevenk. Anda Slim Jim yazıyor. Canına edeyim senin demek istiyorum diyemediğim için de selam ben de tam çıkıyordum kolay gelsin deyip kapatıyorum sayfasını. İnsana garip bir gaz veriyor bence ekran karşısına yazmak. Karşı tarafın mimiklerini görmediğin için istediğini yazmakta özgürsün sanıyorsun kendini. Ama tabii yaz tatilimin çoğunu çevrim dışı takılarak geçirdiğim gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Ankara'dan söylediği gibi bir mesaj gelmedi bana. Haber verecekti hani kızdan ayrıldığını öyle bir şey olmadı. Belki orada çevrim içi olur diye düşündüm ama o da olmadı. Her gün o mavi garip telepatiye benzer cismi Ankaralı diye baktım, yanacak diye bekledim. Ve bir gün online oldu. İşte online olduğu zaman ne yapacağımı düşünmediğim için bir süre ekranı şaşkın şaşkın baktım. Ardından biraz bekleyip ben de oldum. Hadi bana bir şey yazsın diye bekledim. Bir de onun sayfasını açtım. Hani yazarken altta yazıyor gibi bir şey çıkıyor ya. O gelsin diye kalbim pır pır pır oldu. Hiçbir şey yazmadı. Kesin sevgilisine ayrılmadı ya da o gün dalga geçmek için bana böyle dedi. Ayşecik gibi bir şeymiş de insanların dalga geçmek için hoşlanıyorum mavrasını uydurdu. Hatta Ayşecik bile değilim. O sılım canım yazan çocuktan bir farkım yok. Sınıfın iki eziği belki bizizdir. Ruh eşimdir kim bilir. Herkes dengine ise bari o çocuğu elimden kaçırmayayım. Baksana yolum yol değil benim. Derken bir ekleme talebi geldi. Ben onu kabul ettim. Sen kimsin? Beni neden ekledin? Ha diye klasik Türk kızı atarım yaparım. Bu da dünyanın en saçma şeyiymiş yalnız. Adamları ekledi diye carlamak için kabul edip egolarımızı yükseltiyormuşuz sır. Bir anda nasıl oldu bilemedim ama biz bu çocukla bütün gece konuştuk. Sonra ben uyudum, uyandım. Uyandığımdan itibaren yine konuşmaya devam ettim. Kısacık hayatımda amma anlatacak şeyim varmış diye de kendi kendime düşünüyorum ama çocukla konuşmayı kesemiyorum bir türlü. Uyuşturucu gibi bir şey. Sürekli onunla konuşmalıyım gibi hissediyorum. Yemeğimi odamda bilgisayar masasında yiyorum. Geceleri hiç uyumuyorum. Gündüzleri kendimi onun kalkma saatine göre ayarlıyorum. O internete girmediği zaman ben deli oluyorum. Bildiğin deli ama. O kadar garip bir heyecan ki bu arada aramızda ne bir aşk var ne bir şey. O eski sevgilisini unutamıyor. Ben size sürekli Ankaralı'yı anlatıyorum. Avatarına ufacık bir foto koymuş, sadece onu biliyorum. Böyle yine bir gün konuşuyoruz. İtalyanca biliyor musun? Dedi. Kursta ne kadar öğretirlerse dedim. Bir tane şarkı yolladı. Bu şarkıyı dinle, o zaman yarına kadar bana cevabını ver dedi. Şak offline oldu. Venoni Ornella'dan Lupo Tomonto'yu yollamış. Şarkıda işte buluşmaktan bahsediyor. Bir hata daha hayatında neyi değiştirebilir diyor. Gelmel falan fıstık bir şeyler diyor. İşte demesine de. Bu anasını avradına siktiğimin adamları neden bana doğru düzgün bir şeyler söylemiyorlar da böyle garip garip yollara başvuruyorlar? Desene be adam, buluşalım diye ona göre bir cevap veremiş de sana. Şimdi yarına kadar işin yoksa bekle. Hayır, bir de yanlış anlamış olabilirim. Ne bileyim, belki buluşmak istemiyor. O şarkıyı kıza yollayacak, onun için yolladı bana. Oturup tamam nerede buluşuyoruz desem, ya bana götüyle gülerse? Ertesi gün oldu. Online olmasını, böyle köpeğin ıslak mamasını beklemesi gibi bekledim. Yemin ederim online olur olmaz da ilk yazdığı şey şu oldu. Dün yaptığım saçmalıktı. Sen başkasına hoşlandığını söylüyorsun. Ben eski sevgilimi unutamıyorum. Unutalım, hiç buluşup kafamızı karıştırmaya gerek yok. Böylesi daha güzel. Oysa ben buluşmaya da hazırdım ya, bir tane daha. Benden başlamadan vazgeçen bir erkek daha. Üstelik görmeden. Bir de görse topuklarını kıçına vura vura kaçacakmış demek ki. Kaderime razı oldum. Bu da olmayacak, ne yapalım dedim ama adamdan da kendimi bir türlü koparamıyorum. Sanal aşk bana her zaman dünyanın en saçma şeyi geliyordu. Kendimi aşık kategorisine de koymuyorum ama bunun başka bir adı olmalı diye düşünüyorum. Ben yemek yemeye gidiyorum diyorum mesela. 10 dakikada Tazmanya canavarı gibi bitirip hop bilgisayarın başına oturuyorum. Gece uykum geliyor diyelim. Hatta uykusuzluktan ölmek üzereyim, yine de uyumuyor diye yatmıyorum. Aynı anda bir filmi karşılıklı açıp aynı anda izleyip yazışıyoruz. Sürekli birbirimize şarkılar yollayıp alt mesaj vermeye çalışıyoruz. Her gün işte zor aşk, görmeden aşk, başkasına ait olan aşk, temalı şarkılar arıyorum ona. Bana şarkı attığı zaman kalbim yerinden çıkıyor neredeyse. Yalnız ne web kamerası ne de başka foto istiyoruz birbirimizden. Öyle delice bir aşk yaşıyoruz sanki. Bir gece yine böyle birbirimize şarkı yollama merasimine girmişken bu, ben seninle bir adım atmak istiyorum. Gerekirse Ankara'ya taşınacağım, buluşalım. Hayatımda kimseyle bu kadar çok şeyi paylaşmadım, dedi. Ben de dünden hazır olarak tamam dedim. Ertesi gün heyecandan ölmek üzere sanal aşklar konusunda uzman bilirkişi kardeşim Zodyaklı'ya sordum. Başka fotosunu görmediğim için bana geri zekalı dedi ama olsun. Onunla çıktık yola. Ben çocukla buluşacağım. Eğer saçma sapan bir şey çıkarsa onu arayıp yanıma gelmesini, beni kurtarmasını söyleyeceğim. Plan güzeldi ama bana göre öyle bir şey olmayacaktı. Zaten tip benim için önemli değildi. Çocuk avatarında da gayet taş gibi duruyordu. Bir de gerçekten o güzel şarkılar bana yollayan adam kötü biri olamazdı. Kordonda buluşmak için sözleşmiştik. Kafeye geldim. Ben masalara tek tek bakmaya başladım. Avatarda olan çocuğu göremedim. Acaba geç mi kaldı diye düşündüm ama ben zaten yarım saat gecikmiştim. Bekledi, bekledi, acaba gitti mi? Ama imkansız, her yere geç kaldığımla ilgili onu uyarmıştım baştan. Acaba kaçtı mı? Aa, acaba yoksa bu çocuk Ankaralı mı? Evet ya, o gün tam Ankaralı kapattı, bu beni ekledi. Sonra Ankaralı bir daha hiç online olmadı, kesin o. Kendisiyle ilgili düşüncelerimi öğrenmek için yaptı. Ankara'dan da bugün benimle buluşmak için buraya geldi. Allah'ım, Ankaralı aslında ne kadar kibar, naif bir çocukmuş. Üstelik duygusalmış ve ne güzel şarkılar dinliyormuş. Belki de bana bunu göstermeye çalıştı. Bak, ben seni gördüğün kişi değilim demeye. Ama önce beni kandırdığı için kızmam lazım. Öyle hemen lay lay lom diye kucağına atlayamam ya. Arada zaten Sarı var, daha onu halletmemiz lazım. Ben tabii bunları düşünürken bir yerden ismimi duydum. Arkama döndüğüm gibi 50 yaşlarında bir adamla karşılaştım. Oha! Benim haftalardır büyük aşk yaşadığım adam amcaymış be. Meğer, yuh, Artık bu ne lan? Çoluğunun çocuğunun rızkını internete mi yatırdın diye dalacaktım ama yapamadım her zaman gibi. Oturdum karşısındaki sandalyeye. Adamla tabii onca konuştuk ettik, bir yaşını sormak aklıma gelmedi sanırım. Hayır, evden çalışıyorum deyince bir de bu kadar boş vakti olunca benim gibi bir şey sanmıştım. Gerçi yolladığı şarkılardan anlamalıydım. 80'lerden sonrası hiç yoktu şarkılarında nedense. Günlerdir konuştuğum kişi bir sapıkmış gibi geliyordu şu an ama bunda benim de payım büyük olduğu için ses çıkarmıyorum tabii. Zodyaklıyı arıyorum, onun da telefonu kapalı. Güya plan yaptık, kız şarjsız telefonla çıkmış sokağa. 10 dakika falan oturdum oturmadım, zaten bir şey de konuşamadım, o da anladı. Karşılaşınca büyü bozuldu değil mi, dedi. Önce kalbini kırmak istemedim. Yani birine seni beğenmiyorum demek kadar korkunç aşağılık bir durum maalesef yok. Başkasının kalbini kırmak hiç bana göre değil. Hele de o kadar şeyi paylaştık bir noktada. Gecelerce kim için uykusuz kalabilir ki ben, ama yani o kaldığım kişi bu adam olamaz. O yüzden onu bunu tatlı dille anlatmam gerekirdi. Eğer ağzından çıkanlara hakim olabilseydim. İyi de sen amca çıktın. Büyük ihtimal babamla aynı yaştasın. Hepsini bırak, 24 saat MSN başına takılan birisin. Yaşı yaşına, huyu huyuna birini bul. Yaşıtların torun sahibi, sen hala millete titreşim göndereyim derdindesin. Ayıp, dedim, kalktım gittim. Sonra listemden onu sildim. Bir daha da böyle bir tecrübe yaşamamaya dikkat ettim. Kezbanım, mutluyum, gururluyum. Sanal aşkımdan da darbe yiyince babam da sürekli olarak geceleri sabahlara kadar net başındasın diye bana kızınca yazlığa gitmeye karar verdim. Yazlık sanırım sadece ergenliğe giriş döneminde çok eğlenceli oluyor. O zaman yaşıtlarımıza toplanma olayımız daha basit, arkadaşlık kurmamız daha kolay çünkü. Şimdi mesela oradaki arkadaşlarım çoğu ya yaz okulunda ya sınavı kazanamadığı için cezalı ya da kendi arkadaşlarıyla güneyde eğleniyor. Bense eski yazlık günlerimi anarak evin bahçesinde kola içip çiğdem çitliyorum. Zodyaklı da beni sattı, gelmedi. Emekli öğretmenler gibi tatil yapıyorum burada resmen. 2 paket ekstra tuzlu çiğdem yemekten dudaklarım banyo terliğiyle ağzına vurulmuş Aysu Kayacı gibi oldu. O kadar çok sıkıyorum ki erkek olsam pipimle oynamaktan kesin koparırdım, o derece. 3. paket çiğdeme geçmek için içeri giriyorum ki yan taraftaki komşudan ses geldi. Yaşlı bir çift oturuyordu. Orada akrabaları gelmiş. Ben yaşlarda bir kızları varmış. Gezin tozun gibisinden bir şeyler söyledi. Zaten canım sıkılıyordu. Arkadaş fena olmaz dedim. Kapının önüne çıktım. Kızı beklemeye başladım. Kız bir çıktı. Yok böyle bir güzellik. O iki pinpon nasıl akrabası olabilirsin sen diye içten içe tekbir çekmeye başladım. Bu kız halimi sarkacağım o derece taş. Arkadaşlık etmesi için bana ihtiyacı bile yok bence. Bakkala gidip gelse bütün herkes arkasında olacak kızın. Tam kıç çizgisinin hizasında bir şort giymiş. Şortun altında da ince topuklu bir ayakkabı, gömlek giymiş, bir tane oradan bağlamış, saçları da açık bırakmış. Ben ise şort, tişört, sandalet şeklinde, yani en fazla sahilde yürürüz diye düşünmüştüm ama kızın daha gece takılırız modunda olduğunu anlayınca 15 dakika izin ver, hemen giyinip geliyorum dedim. Ondan daha güzel olabilmek için değil, 15 dakika 335 sene ihtiyacım vardı ama en azından yanında da çantacısı gibi durmayayım diyerek üstümü başımı düzeltip topuklularımı da giyip çıktım dışarı. Yazlıkta topuklu giymek kadar kekomançilik olmasa da bunu yapmak zorundaydım. Önce bir yerlerde bir şeyler içelim, sonra eğlenmeye gideriz dedim. Kızı neticede hiç tanımıyorum. Hop bidi bir yer gittiğimizde iki mal kalabiliriz diye düşündüm. Kızın da ağzından lafları kerpetenle alıyorum resmen. Hiç konuşmuyor. Anca sırıtıyor. Kanında rusluk mu var ne bileyim ama biblo bebeği gibi öylece duruyor. Oyuncu olmak istiyormuş. Fotomodellik yapıyormuş. Aslında manken olmak istiyor ama boyunu kısa bulmuşlar. Buna çok üzülmüş. Bilmem ne de bilmem ne. Kızın dertleri böyle saçma sapan bir şeylermiş de. Gerçi o bunları anlatınca bana benim sorunlarım biraz keko gözüktü. O yüzden halimden, durumumdan memnunmuşum gibi davrandım. Biz böyle içip onun güzelliğinin başına getirdiği belalardan konuşurken, her yaz grupça eğlendiğimiz ama birebir iken tek kelime konuşmadığımız 2 çocuk geldi. Benden de büyükler, üniversiteyi bitirmiş, askerliğini bekleyen, baba parası yiyen tiplerden. Bunu görünce tabii konuşmak için yanımıza geldiler. Sonra da masadan kalkmak bilmediler. O benim yanımda Dut'a dönen kız iki tane çocuğu görünce bülbül gibi şakımaya başladı. Çocuklara devamlı mankenlik piyasasına dönen dolapları anlatıyor. Ki büyük ihtimalle bence sadece Just için bir ajanta gitti, başka bir şey yapmadı. Sonra sanırım ilgi benim üzerimde olmayınca, yani ne yapayım, sadece kızın güzelliğinden bahsediliyordu. Allah beni böyle yaratmış, içimden fesatlık, pislik geçmeden hadi biz gidiyoruz dedim. Bizim kız da gideceğimiz yere bunları da çağırdı. İki kız iki erkek şeklinde takılıyoruz. Bir tanesi kızı kafalamayı başardı. Yer sünepede kaderine razı olur gibi bana götüm götüm yanaşmaya başladı. Dur sen radarları aç, başkasına git yani derken gece bitti. Herkes evlere olayına girdik. İşte bu noktadan sonra olay koptu. Ben sarhoş değildim. Diğer üçü gözlerinin önünü görecek durumda değildi. Kız tutturdu bize gelin diye çocuklara. Kıza diyorum ki bak nenen deden falan var. Bunlarla gitme, eve ayıp olur. Yok illa gelin deyip duruyor. Bendeki arkadaş ailesi bahtsızlığını da biliyorum şimdi. Kızları çocukları türlü orospuluk pislik yapar ama bir şekilde olay benim başıma patlar. Sonra da anası babası kızlarını benden uzak tutar. Lisede bir gün pikniğe gitmiştik. Kızın biri de pikniğe gidiyorum deyip manitasıyla gezmeye gitmiş. Bu olayı da annesi öğrenmiş. Ne çocuğu tanıyorum, ne kızla arkadaşım ve ben piknikte gayet domates doğruyor halde olmama rağmen gelip okul müdürüne Pukka yüzünden bu kızlar böyle oluyor. Bizim Pukka ile olduğunu söylemişti bana. Burası Türkiye, onun anası babası midesi olabilir ama ben çocuğumu çöpten bulmadım demişti. Oysa ailem beni serbest bile bırakmıyor lan. Üç tane halam var. Terminatör gibi ne serbestliğinden bahsediyorsunuz? 2-3 konsere, tiyatroya izin verdi diye bir anda babam gavat. Biz de laçka yetişmiş pis kızlar olmuştuk. Şimdi kesin öyle olacaktı. Bu kız benden önce normal bir genç kızdı. Şimdi beni gördü diye oğlanlarla içip içip eve gelen birine dönüştü. O değil, bizim evde de babaannem var. Yani ses duyup pencereden baktığı an bittiğimin resmi. O yüzden kızı bu sevdasından vazgeçirmeye çalışıyorum ama yok. Bizimkiler bir şey demez deyip duruyor. İyi dedim. Ben eve doğru gittim. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar. Eve gittim. Pijamalarımı giydim. Yatağa yatmak üzereydim ki dışarıdan Pukka diye bağırmalarını duydum. Keşke sadece ben duysam, babaannem de duydu. Odama gelip seni çağırıyorlar. İniyor musun? Ne yapıyorsan yap diye bir de üstüne bağırdı. Tıpış tıpış gittim yanlarına. Eve girmemişler de İşte bahçede takılın demişler. Masada beraber sessiz sessiz konuşmaya başladık. Sonra bir tanesi hadi esrar içelim dedi. Ardından bizim kız evet ya içelim, bizim camiada çok içiyorlar. Ama ben hiç denemedim. Denemem lazım dedi. Birincisi senin yalanını sikeyim ben. Sizin camia ne manyağın evladı. İkincisi şimdi şurada mı deneyesin tuttu? Yani günler çuvala girdi de ilk kez tanıştığın adamlarla akrabanın evinin bahçesinde mi? Var gücümle tabii ki karşı çıktım. Babaannem bir görse ya da kızın akrabası, hayatım boyunca uyuşturucu bağımlısı biri olarak her yerde beni tanıyacaklar. O kadar bahsım ki bu konuda ya da halalarımdan öylesine korkuyorum ki ellerine koz geçerse diye yüreğim oynuyor. Ben karşı çıktıkça bunlar daha birazdı. Sonra çocuklar senin eski sevgilin de içiyordu hadi ya dedi. İşte bu noktada anladım ki sevginiz ne boksa siz de insanların gözünde aynısınız. Adam götünü siktirir, ben de öyle olduğum düşünecek demek. Ben yok dedikçe bunlar beni eğlenmeyi bilmeyen insan olarak tanımladılar. Sonra da sen yapmazsan yapma, biz yaparız diye çıkardılar ellerindekileri. Saracak kağıt bulamayınca oh dedim, yırttık. Eve de gidemiyorum. Pukka diye yırtınacaklar. Sonra babaannem inecek bunların yanına. Çocuk kağıda ihtiyaç yok. Bana 5 litrelik su kabı bir de pet şişe lazım dedi. Kız getirdi ne istiyorsa aldı çocuk. Bunlardan garip bir şey yaptı. Sonra da içine dumanı doldurup hop güm diye işte. Ardından diğer çocuk ve bizim kız. Sıra geldi bana. Eski sevgilim sürekli içiyordu. Öyle gerizekalı oluyordu ki. Dünyanın en gereksiz şeyi gibi geliyordu bana. O hareketleri, insanın kendini bu kadar kaybetmesine aldığı zevki sevmiyordum. Yani zaten hep ya yanlış bir şey dersem, ya yanlış bir hareket yaparsam diye tedirginlikle yaşadığımız şu dünyada. Kendini kaybedip saçmalamak nasıl bir mutluluk verebilir ki diye düşünüyordum. Bir de yani pet şişenin içinden falan daha korkunç bir görüntü olamaz. Bildiğim birazdan tenekeleri çıkarıp para toplayacakmışız gibi duruyor. O yüzden bütün olgunluğumla hayır dedim. Onlar da bana kezban, uyuz, mal hanım evladı gibi şeyler söylediler. Vallahi sikimde de olmadığı için onların ne dediğini umursamadım. Babaannem yukarıdan bir baksa kabak gibi görecek beni. Kezban ne demek hem, bendeki gibi halılar olsaydı onları da görürdüm. Bir de anlamıyorum ya, kendi tercihine kalan şeylerde olumsuz yana seçim yapıyorsan ve bu tercihler toplum kurallarına uygun oluyorsa, insanlar sana köylü varoş yakıştırmalarını yapma hakkını kendilerinde görüyorlar. Babaannemin bahçesinde ot içmemem, varsın kezbanlık olsun. Çocuk yapmak için evlenmek istemem de kezbanlık olsun. Hoşlandığım çocukla ilgili yatmadan önce hayal kurmam da olsun. Bunlarsa bunun kıstası. Bunda kötülük görmüyorum ben. Ama nasıl açgözlü, özenti ve sadece insanlara hakaret edince kendini yücelteceğini sanan bir toplumsak, bu hareketler direkt aşağılama alıyor. Dikkat edin, etrafınıza sürekli birilerini aşağılayan, sizin kabul görmediğiniz kurallarla dalga geçen tip varsa sonradan medeniyet denilen şeyi görmüştür. Gerçekten ciddiyim bu konuda. Adamlar topluma ayak uyduramayınca etrafındaki insanlara hakaret ederek bir basamak ilerleyeceğini zannediyor. Kendimden de biliyorum. Ne zaman birilerini aşağılamaya başlasam, farkında olmadan bilinçaltında olan ezikliğimi duyuyorum. Ama neyse işte, bunlar bir tane daha yapıp oturdular. Önce normallerdi. Sonra ne söylediklerini unutmaya başladılar. Hiçbir şey konuşmadıkları halde devamlı olarak, ne dedim ben az önce, hıh, bir şey mi dedin, biz neyden bahsediyorduk, ne oldu, en son ne dedik falan, bozuk plak gibi bunu söylüyorlar. Sonra gülmeye başladılar. Ben de sessiz gün, polis molis geziniyor bu saatte dedim. Hay demez olaydım. Allah'ım, bir tribe bağladılar polisler gelip onları yakalayacak diye. Sürekli arkamızdalar, bizi takip ettiler, aha geliyorlar diye. Ay ben daraldım onların tribinden. Sonra da bana ne amına koyayım ya milletin şeyinden deyip yatmak için yol aldım ki hoba, kızın akrabası çıktı bahçeye, çok ses çıkarıyoruz diye. Onu görünce bunlar çığlık atmaya başladı. Ben susturmak için uğraştım ama olmadı. Çocuklar bastı gitti, hemen vın diye arkalarına bile bakmadılar. Kız ben bir de akrabası kaldık öyle. Kadın da oturdu yanımıza, bir şeyler konuşuyor ama ödüm bokuma karışıyor kızı anlayacak diye. Sonra kocası uyandı, o da geldi oturdu yanımıza. Kız hiç konuşmuyor, sadece kıkırdıyor. Ondan daha çok ben korkuyorum. Sonra babaannem geldi, uyandı oturdu yanımıza. Ardından sesimize diğer taraftakiler uyanmış, onlar geldi. 2-3 kişi. Kadın kahve yapmaya gitti, bir de üstüne kızı hadi git yat bak, bütün gün kötü oldum diyorum. Odamda polisler var diyor. Lan burası polislerden beter. Bütün millet toplandı, anladıkları an ölüm fermanını imzalar beni. Yapacak bir şey yok diyerek orta birliği kızı mantığıyla, teyzeciğim biz bugün beraber yatabilir miyiz? Çok sevdik de birbirimizi, bize gidelim dedim. Dünya üzerine yeni tanışmış iki kız için kurulabilecek daha saçma bir şey olamazdı sanırım. Kızı zorla odama götürdüm. Kafasına koyar koymaz yattı uyudu ayı. Sonra da bir daha hiç görmedim. Ta geçen yıl bir dizinin başrolünde olduğunu görünceye kadar. 5. ayrımın sonu, sayfa 99.